Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç Zamanlar'a hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç. Bugünkü konuğumuz Yusuf Temizcan. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
İnşallah iyisin Yusuf abi.
Hamdolsun Salih, sen de iyisin.
Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Seninle bugün Okur Dergi'den söz edeceğiz. Erkam Radyo'da Okudukça adlı programla zaten hem Furkan Özkul'la beraber çok keyifli bir programınız var. Evet. Hem kültür dünyasına, Türkiye'deki ve dünyadaki kültür gündemine yer veriyorsunuz. Hem de kitap okumayla belki de dergilerle özel bir gündem oluşturuyorsunuz. Bugün ise hem bunlardan biraz bahsedelim hem de belki gençlik formülüyle bunu nasıl bir yere getirebiliriz, bundan bahsedelim diye düşündük. Aynen. Hem de bir hem de daha Okur Dergi'den ikinci sayısından bahsedelim ve böyle güzel bir dergiden nasıl haberdar olabiliriz? Böyle güzel bir dergide nasıl yer bulabiliriz'i beraber cevaplayalım istedik.
Hay hay, bir parantezle hemen reklam gireyim istersen.
Tabii ki.
Bizim Okudukça programı Erkam Radyo'da Perşembe akşamları 7'de yayınlanıyor normalde. Sadece Ramazan ayında Cuma günleri 4'te yayınlanıyor. Ramazan'dan sonra muhtemelen yine Perşembeleri 7'de yayınlanmaya devam edecek.
Eyvallah, bu önemli bir bilgi oldu bizler için.
İnternet sitesinde eski video ses kayıtlarına da ulaşılabiliyor.
Çok güzel, yani arşivden Okudukça'nın...
Evet.
Furkan Özkul'la beraber programlarını ulaşabiliriz. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Hem Furkan Özkul'la beraber yapıyorsunuz hem de bazen özel konuklar çağırıyorsunuz galiba, öyle değil mi?
Hay hay, evet. Bazen özel konuklar oluyor. Daha çok kitapların ve dergilerin hani dünyasından bahsetmeye çalışıyoruz. Yeni çıkan dergiler, yeni çıkan kitaplar. Bazen bir mesele belirliyoruz. Bu bir programda oryantalizm olabiliyor. Başka bir programda işte kitap fuarları olabiliyor gibi. Bunlar üzerine de sohbet edebiliyoruz. Keyif aldığımız bir program oluyor açıkçası.
Eyvallah.
Yaklaşık bir 6 aydır da sürdürüyoruz.
Çok güzel. Allah istikametini bozmasın.
İnşallah.
Çok daha iyi yerlere, çok daha iyi bir dinleyici kitlesiyle.
İnşallah. Sizin programda çok iyi gidiyor.
Eyvallah, teşekkür ederiz.
Her hafta yeni bir
herkes
konukla,
öyle söylüyor.
Yeni, her hafta yeni bir konukla gelsek hakikaten iyi program yapıyorsunuz.
Sağ ol, Allah razı olsun. Bizler Erkam Radyo'da güzel bir damar bulmaya çalıştık. İnşallah üzerine koyabiliriz. Dinleyicilerden de, dinleyicilerimizden de böyle bir geri dönüş olursa çok memnun oluyoruz tabii ki.
İnşallah.
Devam, gayrete devam, çalışmaya devam. Peki, Okur Dergi'den söz edeceğiz bugün. Okur Dergisi yayın hayatına başlayalı. Şu an ikinci sayısında bir tanıtım sayısı çıkardı.
Bir tanıtım sayısı yayınlamıştı. Ardından hemen birinci sayı, şimdi de ikinci sayı oldu. Toplam 3 sayı çıkmış gibi düşünebiliriz.
3 sayılık bir dergi ve şöyle söyleyelim. Okur Dergi'yi hala bilmiyorsanız... Zaten bu programdan sonra temin edeceksiniz. Onun garantisini veriyorum. Bu programdaki ürün yerleştirme çok ciddi bir hazırlığın sonucudur. Çünkü
doğru.
Okur Dergisi'nin editörü ve yayın kurulu üyesi olarak bendeniz şu an.
Evet evet, sen de ve Okur'un yayın kurulu üyesisin.
Kendi reklamımızı yapacağız birazcık. Şaka bir yana, hakikaten Okur Dergi kitap tahlilinin, kitap anlatımının, kitaba özendirmenin, kitabı sevdirmenin
doğru diyorsun.
Sayfalarda yer bulduğu bir dergi. Bunu ben kendi kişisel kanaatim olarak söylüyorum tabii ki ama geri dönüşlerden de bunu anlıyoruz.
Hay hay.
Rasim Özdenören, Mehmet Lütfü Arslan, İhsan Fazlıoğlu.
Evet.
Mehmet Genç.
Evet. Turan Karataş.
Yani
Suavi Kemal Yazgıç, birçok
isim sayabiliriz. Müthiş isimler. Asım Gültekin, yılların dergici isimleri bunlar. Yine hem Erkam Yayınları'ndan çıkan kitaplarıyla tanıdığımız, Erkam Radyo'da programı olan Salih Zeki Meriç.
Doğru. Hamit Kardaş.
Hamit Kardaş.
Pek çok ismi sayabiliriz.
Çok kıymetli isimlerin yer aldığı bir dergi. Ve bu dergide kitaba dair her şeyi bulabiliriz yani. Kitap nasıl okunurdan tutun da okumamız gereken kitaplara dair bir arayüz. Yani bir röportaj kitabı okumak istiyorsanız Okur Dergi'yi okurken herhangi bir röportaj kitabının tahliline rastlayabilirsiniz. Biyografi, hatırat, işte medya kitapları, sosyoloji kitapları.
Sinema.
Hakikaten yani heyecan verici bir dergi. Şu an sen stüdyoda olduğun için beni görüyorsun zaten.
Gerçekten.
Heyecanlıyım.
Biz de hazırlarken çok heyecanlanıyoruz. Yani açıkçası iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ama en nihayetinde takdir okurlarındır. Onlar puan verecekler. Onların kanaatleri önemli. Bu anlamda bu radyo programı vesilesi ilk defa dergimizle tanışanlar veya daha önce bir şekilde duymuş olup da kanaatlerini belirtmek isteyenler, ama hemen en baştan söylemek isterim. okur@okurdergisi.com'a görüşlerini, eleştirilerini atarlarsa biz de onlardan aldığımız ilhamla daha iyi sayılar hazırlarız.
Eyvallah. okur@okurdergisi.com.
Evet.
Geri dönüşlerinizi belki...
Dergiye nereden ulaşıldığını hemen yine en başta söyleyeyim istersen.
Eyvallah, çok sevindim.
Şu an dergiye kitapyurdu.com'dan ulaşılabiliyor. Onun arama butonuna Okur Dergisi yazmanız yeterli. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz bizi. Ayrıca okurdergisi.com'da Türkiye'nin hangi şehirlerinde, hangi kitapçılarında olduğumuza dair bir liste yayınladık.
Süper.
40'a yakın noktada varız. Hı hı. Yani Türkiye'nin hemen her bölgesindeki büyük şehirlerde Okur Dergisi'ne ulaşılabiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın şubelerinden ulaşılabiliyor. Ve bazı başka kitapçılardan da ulaşılabiliyor. O listeye okurdergisi.com'dan edinebilirler, bulabilirler onu.
Eyvallah, bu çok iyi olmuş. Yani Okur'u nerede bulacağımızı biliyoruz. Okurdergisi.com'a girersek orada Okur Dergisi'nin nerelerde satıldığını görebiliriz.
Evet, hay hay.
Eyvallah. Çok güzel Yusuf abi. Seni çok seviyoruz. Bu sevgimiz böyle güzel bir, seveceğimiz bir şey yapmandan da mütevellit. O da bizi artık daha da sevdirdi. Peki bu işe girerken, Okur Dergi'ye başlarken neler hissediyordun? Bu heyecan seni nasıl içine çekti? Ve sen tabii ki kitaplarla alakalı çalışmaların daha önce olmuştu. Genç Dergisi'nde hem portre sayfasını yazıyorsun, kültür sanat köşelerinde yazdın. Önceki yaptığın işlerde bununla alakalıydı, kitap sayfaları hazırladın. Ama Okur Dergi başka bir şey.
Doğru diyorsun.
Bu nasıl oldu?
Yani benim kişisel tarihimde kitap dergiciliğinin başka bir yeri var. Hani Okur'dan da öncesinde. Şöyle ki lise yıllarımı ben Konya'da geçirdim. Konya'dayken bir yerel gazeteye kitap eki çıkartmayı düşünüyordum ben henüz lisedeyken. O zaman bazı gazetelerin kitap eklerini takip ediyordum. İşte haftalık verenler vardı, aylık verenler vardı. Ben çok keyif alıyordum yani oradaki o gazetelerin kitap ekinden. Kitap dergisi olarak bildiğim kadarıyla yoktu o zaman veya ben hani takip etmiyordum. Ve o kitap ekleri bana çok ilham veriyordu. Yeni çıkan kitapları öğrenebiliyordum. Böyle kitaplara dair röportajlar oluyordu, dosya çalışmaları oluyordu. Ayrı bir etkiliyordu beni yani. Normal genel dergilere zaten bir ilgim vardı. Ama kitap eklerine özel bir ilgim vardı. O Konya'daki yerel bir gazeteyi düşünüyordum ben onu. Hatta böyle proje olarak falan hazırlamıştım. Yani kimler yazabilir, nasıl bir ek olabilir, ayda bir mi verebiliriz, nasıl verebiliriz. Ama bunu sunmadım tabii, kaldı bende. Üniversiteye başladığım yıllarda da hep böyle kitap eklerini takip ettim. Düzenli olarak aldım onları. İşte üniversite bitti, Sakarya'da sosyolojiyi bitirdim. Ardından orada sivil akademi olarak faaliyet gösteren Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nde 2,5 yıl kadar çalıştım. Orada biz kültür sanat faaliyetleri organize ediyorduk. Aylık Şehir Kültürü dergisi çıkartıyorduk. Ve hani bu yaptığımız, şu an yaptığımız işlerden çok uzak olmayan, çok yakın olan bir takım şeyler yürütüyorduk orada. Bunların hepsinin bir birikim oldu. Ve hani Lütfü Arslan abimizin işte bundan belki 6-7 ay önce böyle bir dergi çıkartalım mı fikri beraberce oluştuktan sonra İstanbul'a bizi davet etmesi üzerine buraya geldik. Genç dergisiyle zaten 6-7 yılı aşkın bir zamandır bir birlikteliğimiz vardı Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizle. Oraya düzenli olarak portre yazıları yazıyordum, röportajlar yapmaya çalışıyordum, dosya çalışmasına katkıda bulunmaya çalışıyordum vesaire. En nihayetinde Okur Dergisi için İstanbul'a geldik ve bu işlerin içerisine girdik. Ben kendim yani en azından şahsen çok keyif alıyorum, çok mutlu oluyorum. Mütmain olarak yaptığım bir iş benim bu. Bazı insanlar yaptıkları meslekleri biraz zorunluluktan, evet, yapıyor, geçim derdinden yapıyor. Yani Allah'a biz ne kadar hamd etsek az, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Her gün yani ayaklarınızın gittiği o iş yerine mutlulukla gitmek, huzurla dönmek. Yaptığınız her işten büyük bir keyif almak, görüştüğünüz insanlardan, konuştuğunuz insanlardan ve bunların böyle olumlu geri dönüşlerinin de olması diğer taraftan, beğenilmesi, takdir edilmesi ve hani tüm bunların da dışında bir ihtiyacı doldurmaya çalışmanız, en azından bunun yolunda olmanız çok anlamlı. Okur Dergisi bir ihtiyaca tekabül ediyor. Hani bir sürü dergi içerisinden çıkmış bir dergi değil, kitap dergiciliği alanı biraz boş bir alan yani, hala öyle. O ihtiyacı biz doldurmaya çalıştık. O boşluğa talip olduk. Ve şimdi hamdolsun yeni bir yayın evi de kurduk.
Evet.
Belki bunu da programda konuşacağız.
Onu da soracağız.
Yani sadece kitap dergiciliği yapmıyoruz. Yayın evinde yeni nitelikli güzel kitaplar da niyetimiz çıkartmak. Dünya klasiklerinden belki çeviriler yapacağız. Telif eserler yayınlayacağız. İlk 4 kitabımızı baskıya gönderdik. Önümüzdeki hafta muhtemelen gelmiş olacak. Bizim yine sosyal medya hesaplarımızdan, Genç Dergisi'nden, Okur Dergisi'nden bu bilgilere dinleyenlerimiz ulaşabilecekler.
Eyvallah. Tabii bu yeni hareket, yani yeni bir aslında bir cephe açmak farklı cephelere de vesile olmuş anladığımız kadarıyla ki Okur Dergisi yayın evinin öncülüğü olmuş. Yayın evi de kimdir, daha ne güzelliklerin öncüsü olacak. Yayın evinden madem böyle bir söz açıldı, bahsedelim ondan Yusuf abi, uygun görürsen. Hem Okur Dergisi'nin şu an öncülüğündesin hem de yayın eviyle ilgileniyorsun. Bunu biliyoruz. Aşina Yayınları. Hayırlı olsun diyelim inşallah. 4 kitapla başlıyor şu an. Hı hı. Detayları senden öğrenelim.
Hay hay. Aşina Yayınları bir çatı yayın evimiz olacak. Onun altında bir de Okunan Kitaplar diye bir yine bir markamız oldu. O markadan da 2 tane kitabı şu an baskıdan bekliyoruz. Aşina Yayınları ilk kitaplarını baskıya göndermiş oldu. Önümüzdeki hafta bekliyoruz. Lütfü Arslan abimizin Uyanın Rüya Vaktidir başlıklı bir kitabı var. Mehmet Dinç'in Bırakma Kendini başlıklı bir kitabı var. Mesut Kaya'nın Müslümanlık mı İslamcılık mı başlığını taşıyan ve en son da Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizin Güzel Gölgelik ismini taşıyan bir şiir kitabı var. Bir şiir kitabı, 3 tane de fikir kitabı diyebileceğimiz, belki deneme olarak da adlandırılabilir ileride. O kitaplarımızla Bismillah dedik. Biz tabii yayıncılık Türkiye'de iyi durumda açıkçası. Şöyle ki bizim hani Türkiye kitap okumuyor, kitap okuma konusunda çok zayıfız gibi böyle genel bir algımız var. Yanlış bir algı olduğu kanaatindeyim ben bunun. Toplumsal olarak hani pek çok ortak inandığımız şey bazen böyle hatalı çıkabiliyor. Yani o yanlışı da göremiyoruz hep beraber inandığımız için. Mesela herkes bir ağızdan Türkiye okumuyor'yu söyleyince onu sorgulama ihtiyacı da hissetmiyoruz. Onun yanlış mı doğru mu olacağı meselesi üzerine de hiç durmuyoruz. Hep beraber söylediğimiz için. Ama bu yanlış bir algı. Mesela uluslararası bu yayıncılık indeksi gibi bir veri sunan bir kuruluş var, İPA. O Türkiye'nin dünyadaki yayıncılık ve ayrıca kitap üretimi sıralamasında 11. sırada olduğunu söyledi 2016'da. Yani dünyada 11. sıradayız. Düşünün, Birleşmiş Milletler'e 200'e yakın ülke evet. kayıtlı değil mi?
Bu iyi bir oran değil mi?
Bu iyi bir rakam. Yani dünyada 11. sırada olmak hakikaten iyi bir rakam. Yine 2016 verilerine göre söylüyorum. Yaklaşık 650 milyon kitap üretmişiz Türkiye'de 2016 içerisinde. Bunların bir ortalama rakamlar söylüyorum hep. 200-250 milyon arası Milli Eğitim'in ücretsiz olarak okullarda dağıttığı kitaplar. Geriye kalan 444 milyon civarındaki kitap, bandrolli kitap. Yani bandrolli demek bir kitabın satılıyor olması demek. Yani 444 milyon adet kitap 2016'da üretiliyor. Bu kitaplar çöpe gitmiyor. Kimse evet. çöp konteynerlerinin içerisinde kitap toplamıyor. Bu kitaplar yakılmıyor. Bu kitaplar bir yerlere toplu olarak bağışlanmıyor. Bir şey yapılmıyor. Ne yapılıyor o zaman? Satılıyor bu kitaplar. İnsanlar kitap alıyorlar. Türkiye'de yüzlerce yayın evi var. Hepsi ayakta durabiliyor, kazanabiliyor, kendini döndürebiliyor. Bunların içerisinde tasarımcıları var, tercümanları var, işte efendim editörler var. Bir sürü insan buradan ekmek kazanıyor ve dönüyor bu çark yani. Sadece 3 tane 4 tane yayın eviyle değil. Yüzlerce yayın eviyle dönüyor bu. Nasıl oluyor peki yani, insanlar okumuyorsa harbiden nasıl oluyor bu iş? O anlamda bu genel kanaatimiz, hiçbir veriye dayanmayan kanaatimiz yanlış. Türkiye okuyor. Şöyle 2016'da mesela hani Türkiye İstatistik Kurumu'na göre nüfusumuzun 78 milyon küsür, hani yuvarlarsak 79 milyon olduğunu düşünürsek kişi başına 8.4 kitap düşüyor bir yıl içerisinde. Bu bir önceki yıla göre %7.5 artmış. Yine verilere dayanarak söylüyorum. Bu yani artış olması güzel. 8.4 belki hani çok çok iyi bir rakam değil ama kötü bir rakam da değil ve artıyor. Dikkatinizi çekerim. Geriye bir gidişimiz yok. Bu mesela Japonya'da işte kişi başına düşen 10 oluyor, 15 oluyor. İşte Amerika'da biraz daha yakın oluyor vesaire. Fakat 8.4 kitap hakikaten fena bir rakam değil. Yeterli değil, artırılması gerekiyor. Daha fazla nasıl kitap okuma oranlarını artırırız, bu mesele üzerine kafa yorabiliriz. Ama düşük değil Türkiye'de kitap okuma oranları. Ve burada tabii nitelik sorusu gündeme gelebilir. Yani tamam, bir sürü kitap yayınlanıyor. İşte mesela genç kız edebiyatı diye bir şeyden bahsediliyor. İşte çok satan kitaplara baktığımızda edebi anlamda zayıf olduklarını, böyle çerez kitap gibi olduklarını görüyoruz. Veya bir filme çekilmek üzere senaryosu yazılmış bir kitap olarak veya çok para kazanmak isteyen yazarların, yayın evlerinin ürettiği bir çalışma olarak görebiliyoruz. Yani orada bir nitelik sorusu gelebilir. Hani onu bağımsız düşünelim. Kitapların okunma oranlarıyla nitelik arasında çok doğrudan bir bağ yok. Yani hakikaten çok satan kitaplar, böyle 100 bin basan, 50 bin basan kitaplar çok böyle nitelik anlamda iyi kitaplar olmuyor genelde. İyi kitaplar 1000 tane basıyor, 2000 tane basıyor, belki 300-400 tane satıyor. Onu ayrıca konuşabiliriz ama Türkiye okuyor. O anlamda Biz de bu yayıncılık camiasına yeni bir soluk kazandırabilir miyiz? Yeni kitaplar sunabilir miyiz? Nitelikli çalışmalar yapabilir miyiz? Soruları etrafında Aşina Yayınları'nı kurduk. Okur dergisiyle beraber ikisini umarız iyi götürürüz ve iyi sonuçlar alırız.
İnşallah hayırlı olur diyelim. Heyecanlandırıcı bir proje bu ve yeni yazarların kitabı çıkması için can atan insanların da kulak kesilmesi gereken bir hadise diye düşünüyorum. Çünkü
doğru.
Okunan kitaplar belki de özellikle değil mi? Bunun da biraz önünü açacak.
Doğru diyorsun. Yani arzu edenler bizim internet sitelerimizden asinakitap.com'dan, okunankitaplar.net'ten buradan bize ulaşabilirler. Böyle bir kitap çalışmaları, dosyaları varsa bize iletebilirler. Biz de onlarla durumu konuşmuş oluruz oradan.
Benim hem Genç Dergi'deki tecrübelerim hem de Okur Dergi ile beraber aslında yaşadığım bazı şeyler şunu öğretti. Hamdolsun bir ekip ruhu var burada ve bu ekip yaptığı işlerde dışarıdan gelen desteği bir nimet olarak kabul ediyor. Hakikaten öyle. Yani bir yük olarak görmüyor. Biri bir proje yapmış, biri bir yazı göndermiş, biri bir şiir yazmış, biri bir kitap çalışması göndermiş.
Doğru, yani kendi yağımızda kavrulup gidelim.
Evet.
Başımız ağrımasın diye bir şey yok burada.
Yok. Aksine bunu yol açıcı, buna teşvik edici. Yani ne dedin sen mesela az önce abi? Kitap çalışması olan, böyle bir kitabı çıkması için bekleyen varsa bize ulaşabilir dedin.
Tabii ki.
Müthiş bir şey bu ya. Yani hakikaten bu incelenecek ve karar verilecek. Uygun görülürse, kitap çalışmanız varsa ki kitap çıkarmak için en azından ben öyle düşünüyorum. Bir yerlerde olmaya gerek yok. Yani çok güzel bir olay yaşamışsınızdır. Hikayeleştirebilmişsinizdir yaşadığınız olayı. Güzel eserlerden faydalanmışsınızdır. Derin okumalar yapmışsınızdır. Kendi dünyanızda ürettiğiniz bir hikayeyi, bir romanı, belki bir öyküyü, yaşanmış bir hadiseyi.
Çok doğru söylüyorsun.
Bunu hani kitaplaştırabiliriz.
Biraz böyle ismi marka olmuş, öne çıkmış kişilerin yazdıklarına baksan bundan çok farklı şeyler değil. Yani bu bizi şu an dinleyen, bir kenarlarda bir şeyler yazan veya projesi olan arkadaşlar biraz böyle düşünsünler. Yani hakikaten piyasadaki kitapları çok satan, çok para kazanan o anlamda insanlar çok böyle iyi edebi üretim yapmıyorlar. Ama onlar bir şekilde piyasada varlar. Belki siz onlardan çok daha iyisini yapıyorsunuz. Fakat bir şekilde özgüveniniz yok. Sizin elinizden tutacak birisi yok. Nasıl yapılır bu işler bilmiyorsunuz. Bu anlamda biz yardımcı olmaya çalışırız her türlü. Dediğim gibi bizim internet sitelerimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya Okur Dergisi'ne bir şekilde ulaşırlarsa oradan bize çalışmalarını, projelerini gönderebilirler. Karşılıklı istişare edebiliriz ne yapabileceğimize dair.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Okur Dergi'ye tekrar bir dönelim, manevra yapalım. Hay. Konuları zaten açacağız tekrar. Okur Dergisi şu an ikinci sayısında. Haziran, Temmuz, Ağustos olarak çıktı.
Doğru.
3 aylık şu an devam ediyor yayın periyodu.
Evet.
Ve önümüzdeki sayı o zaman
Eylül'de.
Eylül'de gelecek. Peki Eylül sayısıyla alakalı bir planlama var mı şu an?
Şu an tabii ki var. Biz mesela yani birinci sayıyı çıkartırken bile hani dördüncü, beşinci sayıda neler yapabiliriz diye kendi içimizde istişare ediyoruz. Üçüncü sayımızın mesela kiminle röportaj yapacağımız, dosya konumuz tam net değil ama bir iki seçenek var. Dosya konumuz ve diğer işte zaten hani oturmuş yazarlarımız, kadromuz ve hani yeni beklediğimiz yazılara dair de neler olabilir? Buna dair planımız, projemiz var. Ama sürpriz olsun tabii yani kiminle röportaj yapacağımızı şimdiden söylemeyelim. O dergi çıktığında biraz belli olsun.
Eyvallah.
Ama planımız var elbette.
Eyvallah, eyvallah. İnşallah güzel olur.
İnşallah.
Heyecan bu, büyük bir heyecan ve tekrarlayalım. Şu an kitapyurdu.com üzerinden, internet üzerinden satışı var. Ve belirlenen noktalarda, Türkiye genelinde 40 noktada, 40 ayrı yerde, merkez yerler olmak üzere satışı devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın bütün kitapçılarında var.
Süper bir ayrıntı oldu bu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın tüm kitapçılarında, tüm yayın organlarında şu an Okur Dergi'ye ulaşabilirsiniz.
Hay hay.
Kaldı ki Türkiye'nin birçok noktasında zaten Diyanet Vakfı'nın şubesi bulunuyor.
Var var. Evet,
evet Yusuf abi peki Okur'la beraber oluşan süreçte yeni bir mektep oldu diyebilir miyiz Okur'a? Bir mutfak ekibi var.
Bunu söylemek için biraz erken tabii. Yani mektep olması için belki şöyle biraz daha onlarla ifade edebileceğimiz en azından bir sayı çıkması lazım. Henüz 3 tane sayısı çıktı. Ama şunu söyleyebilirim ki iyi yazan ama ismini çok duyuramamış yani böyle büyük dergilerde kendine yer bulamamış ama hakikaten iyi yazan yazarlar çok var Okur'da.
Hmm.
Veya yeni yazan ilk defa mesela bir dergide yazısı yayınlanan belki birkaç kişi var. Ve bunların biz artmasını da istiyoruz. Okur bu anlamda iyi yazdığını düşünen ve yazılarını bir yerlerde değerlendirmek isteyenlerin buluşma noktası olabilir. Bir fırsat olabilir. Biz dışarıdan yazılara açığız. okur@okurdergisi.com'a arzu edenler yazılarını gönderebilirler. Biz bir alan dergisi, bir kitap dergisi olduğumuz için kitap merkezli yazılar bekliyoruz. O yüzden hani denemelere veya biraz böyle hikaye türü, şiir türü yazılara kapalıyız. Bunu da öncesinde bize mail atarak istişare ederseniz, yani şu konuda yazmayı düşünüyorum, şunu işlemeyi düşünüyorum. Bir doğrudan bir kitabı da yazabilirsiniz, bir kitaba dair bir meseleyi de yazabilirsiniz. İstişare ederseniz güzel olur. Yani mektep olup olmadığını belki okurlarımız takdir edecekler ve biraz daha belki bunun için zamana ihtiyaç var. Ama bir mutfak ekibi var. Bu mutfak ekibi daha önce bir dergide çalışmış değiller. Tecrübelerini burada kazanıyorlar. Bazı yazarlarımız yazı anlamında tecrübelerini burada kazanıyorlar. Bir abimiz var mesela, dosya yazıları yazıyor. İki sayıdır. Daha önce çeşitli haber sitelerinde vesaire yazmış ama dergi anlamında ilk tecrübesi. Hı hı. O da kendine yeni tecrübeler kazandırmak anlamında fırsat olabiliyor bu. Benim şahsen editörlüğümün daha iyi noktalara gidebilmesi için bir fırsat olabiliyor. Belki senin çeşitli alanlarda yazılar yazabilmene fırsat sunuyor. Mektep olacaktır muhakkak. Her derginin bir mektep olma potansiyeli var. Genç dergi o anlamda o potansiyeli çok iyi kullanan, çok iyi aşan bir dergi. Hepimizi yetiştirdi diyebilirim. Yani yetiştik mi yani tam bilemiyorum tabii ama
yetişmeye yetişiyoruz.
Evet, yani o anlamda çoğu insana güzel fırsatlar sunuyor.
Eyvallah.
İnşallah okur da iyi insanların yetişmesine bir imkan sunar.
Eyvallah. İyi insanların yeni olsun zaten yerimiz. Evet. Okur da bana vesile olsun. Peki şimdi özellikle sosyal medya üzerinde okura dair güzel bir intiba var. Hani iyi insanlarla beraber olduğuna dair okurun güzel bir algı var ve haksız da değil tabii ki bu. Şimdi bu güzel bir şekilde yer aldı, hayatımızda bulunuyor. Fakat her güzel şeyin, güzellik sonuçta neyin tezatıdır? Kötülüğün, çirkinliğin. Böyle bir tarafı da var. Yani okur çok güzel ama okura karşı duran bir şey hissettiniz mi siz hiç bu zamana kadar? Hmm. Yani okuru beğenmemekten bahsetmiyorum. Yani her güzel şeyle beraber aslında bir sonuçta bu yayıncılık camiası farklı bir cami. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama.
Burası Kurtlar Vadisi.
Burası Kurtlar Vadisi. Hani değil mi? Kurtlar sofrası, baba burası öyle. Yani. Öyle. Hakikaten öyle. Yani burada bir ticari kaygı var çünkü.
Doğru, ne kadar rakip çok.
Rakip çok. Ne kadar entelektüel bir iş de yapsanız, kitap okumayı çok sevseniz bile kitap dergisi çıkarmak başka bir şey. Burada neler söylersin? Bilmiyorum, sorular zorluyor mu ama.
Yok. Hay memnun oluyorum. Bizim dergi bağlamında konuşacak olursak, okur dergisi, hı hı, kitap dergisi bağlamında, hani bizi böyle doğrudan çok rahatsız eden hadiseyle karşılaşmadık. Genelde konuştuğumuz farklı kesimlerdeki insanlar bir ihtiyacı doldurduğumuzu söylediler. Genelde hep duyduğumuz şey bu yani. Bir ihtiyaç vardı bu anlamda, siz bu ihtiyacı doldurmaya başladınız. Hamdolsun, bizim için hamd vesilesidir bu. İyi yapabilirsek, nitelikli yapabilirsek bu işi, bu algı hep devam eder. Biz doğrudan, bize mail yoluyla olsun veya konuştuklarımız yoluyla olsun veya bizim irtibat halinde olduklarımızdan hareketle dolaylı yoldan olsun, doğrudan bir olumsuz eleştiri bugüne kadar almadık. Tavsiye alıyoruz. Yani şu sayfanız şöyle olsa, şöyle yeni bir sayfa daha ekleseniz, şu yazar da olsa güzel olur gibi tavsiyeler alıyoruz. Ama şurada çok kötü yapmışsınız, şu yazara burada hakaret etmişsiniz, şunu çok kitap aşağı alamışsınız, hiç böyle bir eleştiri almadık. Şu var, hani yayıncılık içerisinde, yayın evleri arasında bizden belki rahatsız olan bir iki yer olabilir. Yani buna dair ufak duyumlar da alıyoruz ama inanın bu mesele bizi hiç böyle yolumuzdan da alıkoymuyor, bizi rahatsız da etmiyor, bir virgül de koymuyor, bizi duraksatmıyor. Biz yolumuza devam ediyoruz, hiç sorun yok. Ama mesela bizden hareketle, bizle aynı isimde, aynı alanda dergi çıkarmaya niyetli olanlar var muhtemelen. Hı hı. Onlara biraz gülüyoruz sadece yani.
Eyvallah.
Yani bizle aynı isimde, aynı alanda yani dergi mi çıkartacaksınız? Zaten var böyle bir dergi. Hı. Bizden önce de yoktu yani Okur diye bir dergisi. Kaldı ki resmi olarak biz bunun yayın haklarını almışız vesaire. Fakat böyle rahatsız tipler çıkabiliyor. Biz de hiç umursamıyoruz yani bunu.
Eyvallah. O da çünkü ayrı bir anekdot. Yani orası olayların ticari boyutları, resmi boyutları başka şeyler ama elhamdülillah bizler şuursuz insanlar değiliz. Ve bu şuur bize diyor ki bir şey yapıyorsanız bunun hem yasal anlamda, hukuki anlamda tabanını oluştur.
Hakkaniyet anlamında.
Hakkaniyet anlamında. Kimsenin hakkı yenmez yani böyle bir şeyde. Kaldı ki Bunun bir ihtiyaç olduğunu söylenmesi ne demek? Daha önceden böyle bir şey yoktu demek aslında.
Doğru.
Okur bir öncüdür.
Türkiye'de hakikaten bir kitap dergisi anlamında yok. Bir iki tane sayabiliriz. Onlar da bizden biraz farklılar yani. Farklı alanlara yönelmişler doğal olarak. Her birini seviyoruz yani bu kitap dergilerini. Hiçbirini düşman olarak, rakip olarak görmüyoruz. Refik olarak görüyoruz. Ama yok yani kitap dergisi anlamında bizim şu an yaptığımız işi doğrudan yapan bir yer yok. Bu isim adı altında yapan bir dergi yok. O anlamda biz zaten öncesinde araştırdık bunu. Fakat sonradan çıkıp hani bizim ismimizi çaldınız gibi bir şey söyleyenler olursa da onlar da çok ayıp ederler. Yani biz kimseden bir şey çalma halinde değiliz. Çünkü yok yani bu isimde böyle bir dergi yoktu daha önce. Hani yayın evi olarak diyorsanız yayın evi farklı bir iştir. Takdir edersiniz ki dergi farklı bir iştir. Bizim şimdi genç dergimiz var. Gençle doğrudan bağlantılı yayın evleri de var. Genç içinde genç geçen bir sürü farklı dergi var. Hiçbirinden rahatsız olmuyoruz biz. Yani adı genç olan ve gençlik dergisi olan bir dergi daha çıkarsa onlar zaten intihar etmiş olurlar. Yani 11 yıldır bir dergi varken.
Eyvallah. Çok güzel. Tamam. Peki gelelim diğer meselelere o zaman. Okur dergisi şu an çıkmaya devam ediyor. Peki Okur'un çıkışıyla alakalı senin özellikle yani hissiyattan bakacak olursak bu dergi abi içime siniyor diyor musun gerçekten?
Bütün kalbimle söylüyorum içime siniyor. Çok mutlu oluyorum. Bizim 3 ayda bir çıkıyor oluşumuz hani sadece son 1 ayda çalışıyormuşuz gibi bir anlam ifade etmiyor. 3 ay boyunca çalışıyoruz biz. Röportajları planlıyoruz, dosyayı planlıyoruz. Kimler hangi sayfada yazabilir planlıyoruz. Öncesinde tasarım hazırlıkları oluyor vesaire. Fakat son böyle 3 hafta veya 4 hafta yoğun çalıştığımız, hani gecelediğimiz, sabahladığımız bir çalışma tempomuz var. Bu tempoda mesela biz bedenen yorulsak da zihnen yorulmuyoruz. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hep böyle gönlümüz mutlu ve her sayıyı böyle matbaadan sıcağı sıcağına aldığımızda biz sanki yeni bir çocuğumuz daha doğmuş gibi heyecanlanıyoruz, memnun oluyoruz. Hatta Lütfü abimiz, genel yayın yönetmenimiz kendisi, geçenlerde şey demişti bir yerde otururken, derginin böyle yeni sayısını elime aldığımda hani insan der ya, şöyle bir işim olsun da 10 milyon borcum olsun falan gibi yani öyle dedim diyor. Yani hakikaten hepimiz bütün ekip olarak keyif alıyoruz. Mutfak ekibi, danışmanları, akademik danışma kurulu var Okur'un. Süleyman Seyfi'nin, Ahmet Kavas, Metin Karabaşoğlu, Mustafa Çiçekçi gibi önemli isimler. Her biri dergi gördüklerinde büyük mutluluk duyuyorlar, keyif alıyorlar. Yazarları dergi ulaştığında seviniyorlar. Biz de bunlarla hakikaten memnun oluyoruz.
Eyvallah. Böyle Okur'un dosya konularına bakıyoruz şu anda. Yani baktığımda işte ne kadar çok satıyorlar. Mesela bestsellerlerle alakalı bir...
Birinci sayımızda onu yapmıştık.
Öyle bir dosya konusu
tanıtım
vardı.
Tanıtım sayımızda Anadolu'yu mayalayan kitapları yapmıştık. Şimdi en son çıkan ikinci sayımızda da kitabı basmak mı zor yoksa okutmak mı meselesine değindik. Bunu biraz açabiliriz dilersen.
Olabilir çünkü basmak mı zor okutmak mı az önce bahsettiğimiz belki o ticari şeyle de alakalı.
Doğru. Biz burada... Kitabın bir kere üretim sürecini incelemek istedik bu dosya çalışmasını. Hamit kardeş hazırladı. Yani kitap nasıl üretiliyor? Bir fikir olarak önce ortaya çıkıyor. Bugün için konuşacak olursak bir Word dosyasına işleniyor bu kitap. Ve hani sonrasında ne oluyor? O kitabı bir fikirden Word'e geçirdiniz. Sonra rafa gelinceye kadar, okuyucunun poşetine girinceye kadar. O aşamalarda neler oluyor? Bunlar çok merak edilen şeyler ve hani bu işin içerisinde olmayanların da hakikaten merak ettiği şeyler. Bunu biraz açmak istedik. Bunu işledik. İşte o dizgi aşamasıdır, matbaa aşamasıdır, resmi işlemlerdir, yayın eviyle görüşmelerdir. Hiçbir yayın evi kitabınızı kabul etmedi. Ne yapacaksınız? Var mı o zaman bir alternatif yolunuz? Veya yayın camiasında bir tanıdığınız yok, bir abiniz yok, bir arkadaşınız, dayınız, bir kimseniz yok. Ama bir kitabınız var, güzel bir fikriniz var. Ne yapacaksınız? Bunları işledik. Bunun yanında kitabı diyelim ki bir şekilde bastırdınız. Asıl mesele kitabınızı bastırmak mıdır, o kitabı okutmak mıdır?
Evet.
Dedim ya az önce 444 milyon kitap üretilmiş.
Eyvallah.
Çeşit olarak da böyle 55 bin, 56 bin civarında kitap çeşit
farklı.
Olarak. Farklı. Birbirinden farklı kitap bir yıl içerisinde. Şimdi hepsi iyi kitap mı bunların? Veya bir şekilde basılmış işte 56 bin kitap olmuş bunlar. Okunuyor mu acaba yani hani 1000 tane basıldı, 2000 tane basıldı diyelim yani hepsi... Bir şekilde okunuyor mu yoksa bir kısmı depolarda mı kalıyor, bir kısmı 10 yıl içinde mi eriyor vesaire. Bu işler de merak edilen işler ve hani bir soru işareti bırakmak istedik yani. basmak mı zordur yoksa o kitabı okutmak mı? O zaman da işte geliyor işler hep aynı noktada düğümleniyor, nitelik. Nitelikli iş yaptığınız zaman bu işin her zaman alıcısı oluyor. Her zaman da bir karşılığını buluyor. Küçük Prens'i yazdığında yazarı çoğu yayın evi kabul etmemişti. Fakat bugün, daha geçen yıl oldu bu, 70 yılı yazarın ölümünden sonra 70 yılı doldurup telif hakları serbest olduktan sonra Türkiye'de 100'e yakın yayın evi Küçük Prens'i basmış, biliyor muydun Salih?
100'e yakın yayın evi şu an Küçük Prens'i...
Evet, 100 farklı yayın evinde basmış. Küçük Prens şu an basıldı ve çok satanlar listesinde hep. 70 yılı doldurduktan sonra telif hakları kalkıyor ve serbest olarak basabiliyorsunuz.
Bu Türkiye üzerinde bir kural mı yoksa tüm dünyada mı geçerli?
Tüm dünyada geçerli bu, evrensel bir şey bu. Yani 70 yılı geçtiyse veya çevirmenin üzerinden de, çevirmenin ölümü üzerinden hesaplanıyor. 70 yılı geçtiyse o çeviriyi kullanabiliyorsunuz.
İlginç. O zaman Cumhuriyet dönemi kitapları bizim.
Tabii tabii. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte 1930'larda, o 40'lara doğru bastığı çok iyi kitaplar var. İyi çeviriler, hakikaten iyi çeviriler. Bunları şu an bazı yayın evleri çevirileriyle beraber aynen basıyor. Ya, telif hakkı kalktı çünkü. İsterseniz siz de bir yayın evi kurup basabilirsiniz. Dostoyevski'nin, Tolstoy'un bir kitabını basabilirsiniz.
Zaten çok
kendiniz
basılıyor.
Çevirebilirsiniz. Çok farklı yayın evlerinden basılıyor. Fakat şunu diyeceğim, nitelik işte öne çıkıyor. Birkaç tane yayın evi var. Bunlar iyi çeviriler yapıyorlar. Biliniyor yani iyi çeviriler yaptıkları. İşte kitapları özenli bastıkları veya büyük kurumsal firmalar, hani merdiven altı yayın evi değil, büyük kurumsal firmalar oldukları biliniyor. Bunlarınkiler daha fazla satıyor mesela, daha fazla alıcı buluyor. O anlamda hep nitelik öne çıkıyor. Bazı yazarlar kendilerini ispatlıyorlar. Yayın evleri de iyi pazarlıyor onları. İşte bir şekilde gazetelerin kitap eklerinde, kitap dergilerinde onlarla ilgili övücü yazılar çıkıyor. Hani mesela bestseller kitapların üstünde görürsünüz ya, New York Times işte demiş ki bununla ilgili müthiş bir kitap, sakın kaçırmayın işte. Falanca büyük yazar demiş ki hayatımda okuduğum en iyi kitap. Bunları alıyorlar. Tabii ticaret yani sadece,
evet,
burada hep.
Evet.
O kitabın satılması demek, bir sürü insanın oradan büyük paralar kazanması demek. Onun için o cümleleri söyletiyor da olabilirler.
Eyvallah.
Hani birinci sayımızda da onu işlemiştik zaten. Kitapların çok satan listesinde olması hakikaten çok sattıklarını göstermiyor. Bazen çok sattırılıyor onlar. Hani ticari bir şey olarak, pazarlama stratejisi olarak. Bazen de çok satması istendiği için o listeye giriyor. Meseleleri var.
Çok satması istendiği için o listeye giriyor. Evet.
Evet.
Burada tabii ki ticari bir yön tamamen.
Doğru.
Doğru diyorsun. Peki şimdi az önce de bahsettik ama biraz burada duralım istiyorum. Kitapları sevmek, kitap sever olmak, kitapları okumayı sevmek, kitap dergisi çıkarmanın ana formülü değil tabii ki.
Evet.
Bu başka bir şey çünkü. Kitabı seven insanlar, kitap severler hakikaten iyi bir kitap yazarı olabilir mi sence? Kitap tahlili yapabilir mi? Kitap dergisi çıkarmak her yiğidin harcı mıdır?
Birbirinden
bence
farklı sorular
de.
Oldu. Evet.
Toparlayalım.
Şöyle, kitap sever olmak, kitap yazmak için yeterli bir şey değil elbette. Kitap yazmanın belli kuralları var. Bir kurgu olacak. Yani bir roman yazıyorsanız, hikaye yazıyorsanız özellikle daha iyi, önemli şey bu. Bir kurgu olacak, karakterler olacak, bunlar arasında iç hikayeler olacak. Ve sizin hani... Bu anlamda en azından Türkçe yapıyorsanız bu işi, Türkçenin esnekliğini, Türkçenin kurallarını iyi bilmeniz lazım. Basit hatalar yapmamanız lazım. İyi başlıklar yapmanız lazım. Ve sizin iyi bir editöre ihtiyacınız var en nihayetinde kitap yazarken. Çünkü o çoğu zaman paragrafların dizilimini ayarlayacak. Şu bölümü şuraya koyalım diyecek. Şunu şurayla karıştıralım diyecek. Bak şunu şuraya alalım diyecek. Böyle bir koçluğa, yönlendirmeye ihtiyacınız var. O anlamda kitap yazmak için... iyi bir hani kaleminizin olmasına ihtiyaç var. Mecazi anlamda söylüyorum. Sadece kitap sever olmak yeterli değil. Kitap dergisi çıkarmak için de aynı şey geçerli. Bir dergicilik birikimine ihtiyaç var. Çünkü hiçbir şey bilmeden bu alana atlarsanız bu dergicilik işi deli işidir derler. Çok yorulursunuz, yıpranırsınız ve muhtemelen ilk girişimden sonra da vazgeçersiniz. İşte kampüslerde çıkan bir sürü dergi var, biliyoruz buradan yani.
Evet.
Büyük bir heyecanla bir iki tane sayı çıkıyor. Bu arkadaşların çoğu tecrübesiz oldukları için, işi bilmedikleri için çok hemen ilk adımda ayaklarına hemen bir dolanıyor birbirine, yere düşüyorlar. Bir daha kalkamıyorlar. Reklamdır, baskıdır, maliyettir, işte yazarlarla uğraşmaktır vesaire, yoruluyorlar ve vazgeçiyorlar. Bir iyi bir tecrübe lazım yani o anlamda. Pişmek lazım belki bu iş için. Tek başına yeterli değil yani kitap sever olmak. Ama iyi bir başlangıç.
Hı hı.
Kitapla uğraşacaksanız tabii ki önceden onu sevmeniz lazım. Yani siz bir araba üretim fabrikasında işte bir makineye bir fonksiyonu yerine getirmesi için çalıştıran bir kişi olduğunuzda o makineyi sevmenize, ona aşık olmanıza gerek yok. Ama böyle bir işi yapacaksanız bu işe aşkla yapmanız lazım. Öbür türlü her gün işe giderken ayaklarınız geri adım atar. Sizi her gün çalıştığınız yerle içinizden belki küfredersiniz, bozuşursunuz. Hep bir mücadele edersiniz ve hep gerilirsiniz. Ama severek yaptığınız işten keyif alırsınız ve iyi işler çıkartırsınız.
Eyvallah. Eyvallah, çok doğru söyledin. Okur derginin zaten insanı sevdiren, insana kitapları çok iyi gösteren bir tarafı olduğu için hem okuyan da, sen az önce de söyledin severek yapıyoruz diye, okuyan da o sevgi atmosferini hissedecektir diye düşünüyoruz. Peki Okur'un 3. sayısı Eylül'de çıkacak. 3 aylık bir dergi için yani bu 3 ay iyi bir süre mi hazırlık aşaması için, yoksa yani 3 ay sonra değil de işte son 2 ay acaba hani çalışıyorsun gibi bir şey mi var?
Evet. Yani açıkçası ben şahsen 3 ayı çok iyi bir süre olduğunu düşünmüyorum bir kitap dergisi için. Bunu abilerle de beraber yönetimdeki arkadaşlarla da sürekli istişare ediyoruz. Bu tabii doğrudan maddi koşullarla ilgili bir şey. Eğer bizim okurlarımız bizi desteklerlerse, dergilerden alır, hatta bol bol alıp hediye ederlerse, duyururlarsa, sosyal medya hesaplarından paylaşırlarsa, bir şekilde o yayılırsa, dergi satarsa, yani en azından kendini döndürecek, baskı masrafını karşılayacak, işte teliflerini ve diğer masrafları karşılayacak hale gelirse, biz de 3 aydan 2 aya ya da 1 aya geçebiliriz. Bu tamamen maddi koşullarla alakalı. Bizim yoksa ekipçe hani mecburen 3 ayda bir yapabiliriz, 2 ayı kaldıramayız gibi bir durumumuz yok. Bu içeriği hatta daha da ileriye taşıyarak, daha da zenginleştirerek 2 ayda bir yapabiliriz. Bence şu an ideal olan bizim için de 2 ayda bir. Hı hı. Bunu zaten hani hedeflerimiz arasında da var. İlk bir yıldan sonra tekrar durumu değerlendirip 2 aya geçmek gibi bir planımız var. Sonra belki periyodik olarak aylığa da geçebiliriz. Yani umarız gelecekte bunlar gerçekleşecek.
Hı hı. İnşallah diyelim. Bu tabii ki bizi sevindirir. Çünkü Okur dergisi sermaye odaklı çıkan bir dergi değil.
Değil tabii, yani şunu belirtmekte fayda var. Hı hı. Hani biz kendimiz bildiğimiz için söylemekte beis görüyoruz ama hakikaten bilmeyenler için söyleyelim. Biz kar amacı güden bir iş yapmıyoruz. Biz zaten bunu dernek çatısı altında yapıyoruz, Uluslararası Genç Derneği. Bu dernek kar amacı gütmüyor. Hani dergi çok sattığında, mesela bastığımız bütün dergiler sattığında da dernek yine kendi içerisindeki hayır işlerini, öğrencileri, öğrenci evleri işlerini, burs işlerini vesaire diğer işlerini devam ettirecek. Hı hı. Yani hani dergi çok sattığında üstteki patron daha fazla para kazanmayacak. Yani öyle bir yapı yok. Kâr amacı gütmüyor. Kâr ederse de yine yatırım yapıyor. Yine daha çok kitap basmaya yönelik, yayın evini güçlendirmeye yönelik, daha iyi sayılar çıkartmak için, daha iyi yazarlarla çalışmak için yatırım yapacak yani. O yüzden hani kâr amacı gütmediğini söyleyebiliriz.
Eyvallah. Kâr amacı gütmüyor ama kâr da lazım.
Tabii. Doğru. Şöyle yani, kârı birilerinin hani tırnak içinde cebine indirmek için değil.
Tabii. Eyvallah. Eyvallah. Kaldı ki şu an yayıncılıkta da bir holdingleşme söz konusu. Tekelleşme söz konusu.
Çok doğru söyledin. Tekelleşme var. Birkaç tane yayın evi var. Hı-hı. Onlar sanki bütün piyasayı döndürüyorlarmış gibi geliyor. Bunu da kırmak lazım.
Evet.
Ve maalesef de bu solcular üzerinden oluyor.
Evet. Bizim belki
de Müslüman, hani dindar düşünen, hayatı Müslümanca kurgulayan insanlar maalesef 10 yıllar içerisinde bu alana çok yatırım yapmamışız. Hmm. Birkaç tane dertli çıkmış, birkaç tane iyi yayın evi çıkmış ama yani hakikaten varlıklı Müslümanlar bu alana yatırım yapmamışlar. Onlar daha çok yurt açmak ihtiyacı hissetmişler. Tabii o zamanın şartlarında çok makuldür bunlar. Başka işler yapmak istemişler. Ama tüm bunların yanında buna da yatırım yapmak lazım, evet, yayıncılığa.
Zaten o kadim mesele olan kültürel iktidar meselesi belki de buralardan patlak veriyor. Yani kültürün, sanatın, sinemanın, felsefenin, düşüncenin şu an hangi mahallenin ya da hangi isimlerin tekelinde, hangi anlayışla şekillendiğini düşünmek bir tarafta dursun. Müslümanca hareket etmeye çalışan insanın yaptığı işler bir tarafta dursun. Türkiye tarihinde ilk defa belki de işte Diriliş dizisi bir ödül aldı geçenlerde. O da malum bayağı olaylı oldu. Ödülü vermediler, konuşturmadılar vesaire. Fakat Diriliş dizisinin hakikaten TRT ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin milli manevi değerlerine saygı gösteren,
tarihi olduğu gibi anlatmaya
çalışan, saptırmayan ve Türkiye'nin milli ve manevi duygularına sahip çıktığı gibi geliştirmeye de çalışan ilk defa böyle bir dizi ödül aldı. Tabii vermek istemediler. Yani çünkü böyle bir dizinin ödül alması, cinsellikten, müstehcenlikten uzak olan bir dizinin ödül alması birçok insanı rahatsız etti.
Doğru, aslına bakarsan hani ödül almaya da ihtiyacı yok. Zaten yoktu. Çok izleniyor.
Zaten
yani
şöyle,
biz kendi çevremizden bilebiliyoruz. Yani çarşamba akşamları herkes kilitleniyor oraya yani.
Şöyle, Diriliş'in ödül alması. Ya yarın öbür gün Okur'a da ödül verebilirler. Biz bu ödülü çok ihtiyacımız var demeyeceğiz tabii ki. Bir şey kırılıyor aslında yavaş yavaş. Yani kırılmaya başlıyor. Yatırım geldikçe oralara, bir şeyler aktıkça, insanlar da teveccüh gösterdikçe olmaya başlıyor. Bunlar tabii ki öncülerin yapacağı işler. İnşallah Okur da buna vesile olacaktır. Bunu biliyoruz. İnşallah. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Okur dergisi, buradan bu kültürel iktidar meselesine kafa yoranlar varsa, Okur dergisi bir şeye karşı çıkan bir dergi değil. Bir şeyin zıttı değil. Yani siz yaptınız, solcular yaptı, kesinlikle karşı değil. Mahalle
hiçbir,
yaptı.
Hiçbir çıkış noktamızda böyle bir şey düşünmedik.
Biz onun karşısına çıkmıyoruz, değil mi?
Hiç böyle bir şey düşünmedik. Yani bu alanda işte hani solcular var, açıkça söyleyelim yani. Solcular var, şunlar var, bunlar var. Ve bunlar bu işi iyi yapıyor, hadi biz de yapalım gibi asla böyle bir şeyle çıkmadık. Kitap dergiciliği alanında da yok zaten bu. Yani bu söylediğimiz şeyle ilgili bir şey yok.
Eyvallah.
Yayın evi için de aynısını söyleyebiliriz. Yani biz kendi nitelikli kitaplarımızı basmak istiyoruz. Kimseye karşı böyle bir karşıtlık üzerinden yürümüyoruz. O da yürümez zaten, bir mantıklı bir yürüyüş değil yani. Hani birileri bir şey yapıyor, güzel yapıyor. Aynısını biz Müslümancasını yapalım gibi bir mantık olmaz. Kitap zaten yüzyıllardır bizim işimiz yani.
Evet.
Bizim geleneğimizin işi.
Biz kitaplarla yorulan medeniyetiz. Hakikaten öyle. Yani kitap dendiği zaman akla ilk gelecek medeniyetlerden biriyiz.
Bunu film için, dizi için söyleyin hadi yani. Tamam, Hollywood çok güzel yapıyor. Aynısını Müslümancasını yapalım deyin. Hadi bu biraz anlaşılabilir. Ama bu iş böyle yürümez. Bizim bu yayıncılık anlamında, kitap dergi yayıncılığı anlamında. Biz de zaten o sayıklarla hareket etmiyoruz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Yusuf abi.
Hay hay, ben teşekkür ederim.
Son sözlerini alabiliriz. Okur dergiyle alakalı son düşüncelerini alabiliriz. Sen okudukça programını yapıyorsun burada Erkam Radyo'da. Tekrar bir hatırlatma yapabiliriz Ramazan boyunca hangi günler diye. Zaten Ramazan'ın son 10 gününe giriyoruz. Son 10 gün seni hangi saatlerde dinleyeceğiz, hangi gün ve saatlerde?
Eyvallah, çok teşekkür ederim, ben çok keyif aldım.
Eyvallah.
Hakikaten inşallah dinleyenlerimiz de keyif alırlar. Bizim okudukça programları normalde perşembe akşamları 7'de, sadece Ramazan'a özel cuma günleri 4'te yayınlanıyor. İkindi vakti. Dinlerlerse memnun oluruz. Arşiv kayıtlarımız internet sitesinde var Erkam Radyo'nun. Okur dergisinde de tekrar hani hatırlatmış olalım veya yeni belki yayını açanlar için kitapyurdu.com'dan ulaşılabiliyor. Türkiye'deki bütün Diyanet Vakfı şubelerinden ulaşılabiliyor. Ve bunların dışında da pek çok kitap evinde dergimiz var. Okurdergisi.com'a girerlerse derginin nerede bulunduğuna dair bir listeyle karşılaşacaklar diyelim. Sosyal medyadan bizi Okur Dergi olarak takip edebilirsiniz. Aşina kitabında yayın evi olarak yeni kitapları çıktı. Önümüzdeki haftalarda özellikle bayramdan sonra ulaşabilirler.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Okur Dergisi, Aşina Kitap. Bugün konuştuk Aşina yayınlarını. Çok önemli işler bunlar. Okur Dergisi müthiş bir heyecan. Kitap tahlili, kitap eleştirileri, kitap yazıları üzerine kurulu bir dergi. 3 aylık bir dergi şu an. Temennimiz önümüzdeki süreçte, ki 3 aylık bir dergi hakikaten ciddi bir eleştiri, yani aylık olması belki çok daha iyi olur. Olacaktır da. Ama böyle nitelikli bir dergiyi zaten yıllık bile olsa alırsanız. Çünkü çok nitelikli bir dergi. Bugün programda söylemedik ama Okur'da kaç kitaptan bahsedildi bu sayısında?
Bu son sayısında 197. Hani yani yaklaşık 200 kitaptan bahsedildi diyebiliriz. Eyvallah. 60'a yakın yazarı var Okur'un. Hani belki bunları da ufak bir zikredebiliriz. Orta sayfasında Yusuf Kaplan'la röportaj var. Mustafa Karay'la, Leyla İpekçi'yle, Duran Boz'la, Muhammed Berdibek'le, Savaş Barkçin'le ve Zafer Yılmaz Beyler'le röportajlar var. Hani o anlamda, röportaj anlamında çok da zengin tutmaya çalıştık. 80 sayfalık bir dergi. Turgay Bakırtaş var, Yusuf Turan Günaydın var, Suavi Kemal Yazgıç var, Ayşegül Genç, Fatma Kebire Gündüz, Abdullah Güner, Hatice Sarı, pek çok ismi saymamız mümkün. Bu isimler var ve hakikaten hepsi, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, iyi yazan, iyi yani yaptığı işin hakkını veren insanlar. Okur da yaptığı işin hakkını veren bir dergi olmaya çalışıyor.
Eyvallah.
Bu anlamda sosyal medyayı aktif kullanmak istiyoruz. Görsellerle, yeni video çalışmalarımızla, kısa filmlerimizle. O anlamda takip ederlerse bizi, oradan da zengin bir içeriğe ulaşabilirler diyebilirim.
Eyvallah. Okur hem güncellenen hem de yazarlarıyla beraber böyle yani, çok tabiri caiz mi bilmiyorum ama hani dinozorlaşan bir yazar şey yok, profil yok. Yazarları da güncelleniyor.
Doğru. Ve yeni yazarlara her
yeni
zaman açık.
Da açık. Eyvallah, teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim Yusuf abi.
Hay
seni
hay.
Tekrar ağırlamak istiyoruz. Bugün programımızın sonuna geldik. Erkam Radyo'da Genç Zamanındayız. Bizleri Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Arşiv kayıtlarımız mevcut, bizim de hatırlatalım. Madem sen hatırlattın. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.